Merhaba, Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konukları Şehrin Panoları ekibinden Nurtaç Buluç ve Mustafa Ergül. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Klasik Arkeoloji Yan Dal Programı bölümlerinde 2017 yılında, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sanat Tarihi bölümünde Perge Güney Bazilika Kazıları, Seramik ve Diğer Buluntular başlıklı teziyle tamamlayan Nurtaç Buluç, 2018-2020 yıllarının farklı dönemlerinde salt araştırmada Ömer Abethan, Jacques Toby, Cengiz Bektaş arşivlerinde çalıştı. 2015-2020 yılları aralığı yaz dönemlerinde Mayra Dağ, Bizans dönemi kazı çalışması ve araştırmalarında yer aldı. 2020 yılından itibaren Perge kazısı Bizans dönemi seramik ve diğer küçük buluntular üzerine araştırmalarına devam etmekte. 2020 yılından Hakan Bulgur koleksiyonunda sanat ve koleksiyon sorumlusu olarak danışmanlığını sürdürürken şu anda Kundura Hafıza Arşiv ve Araştırma'da arşiv ve araştırma sorumlusu olarak çalışmaktadır. Dijital arşivcilik, özel sanat koleksiyonları, kültürel miras ve erken Bizans dönemi üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Robert Lisesi'nden mezun olduktan sonra 2009'da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji ve Sanat Tarihi bölümlerini bitiren Mustafa Ergül ise yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde tamamladı. 2012-2017 yılları arasında Salt Araştırma bünyesinde kütüphane ve arşiv sorumlusu olarak 2017 yılından itibaren Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi'nde kurumsal ve özel koleksiyonlardan sorumlu kıdemli arşiv uzmanı olarak görevini sürdürmektedir. Ergül çalışmalarına kültürel miras yönetimi, koleksiyon geliştirme, dijital arşivcilik ve modern seramik tarihi alanlarında devam etmektedir. Seramik Arşiv, Türkiye Modern Seramik Belleği'nin kurucusu olan Ergül, halihazırda İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Mustafa Bey ve Nurtaç Hanım ile bu yayında konuşacağımız konu ise İstanbul'da mimarlık, sanat, işbirliği, şehrin panoları. Hoş geldiniz Nurtaç Hanım ve Mustafa Bey.
Hoş bulduk Naz.
Hoş bulduk Nazan'ım.
İstanbul'u dinliyorum podcast serisi için beklenen gün geldi diyebiliriz. İki konuk, iki okuldaş, iki dostla beraberiz bu yayında. Öncelikle beni kırmayıp serimize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bey ve hanım ile başladığımız yayınımıza artık hitaplı devam edeceğiz.
Doğru.
Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. En başa dönersek, şehrin, İstanbul'un seramik panoları ile yollarınız İlk nerede, nasıl kesişti?
Bu soruyu ben böyle bir başlayayım. Nurtaç izin verirse.
Evet, tabii ki bu ilk soru tamamen sana ait.
Öncelikle biz de bekliyorduk çağrılmayı diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel takdimler için de Naz'a da ayrıca teşekkür ederiz. Yani İstanbul'a dair bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. En azından bir kent belleğini belgelemek ve en azından bunu bir arşive dönüştürmek açısından 2020 yılından beri aslında çalışmalarımız devam ediyor. Bu şehrin panoları projesi de ki hani İstanbul çıkışlı bir proje olarak başladı. Aslında bir pandemi projesi. Evlere kapandığımız ve zaman zaman dışarıya çıkabildiğimiz dönemlerde en azından benim muhitimde olan Suadiye'de bazı geziler ve sokakları böyle dolaşmakla, keşfetmekle aslında bu başladı. Bu Suadiye taraflarında gezerken de bazı apartman cephelerinde ve girişlerinde bazı panolar gördüm. En azından hani aklımda tuttum. Bir de tabii ki hani hem Nurtaç hem ben de hem sanat tarihçisi hem de mesleki olarak bir arşivci olduğumuz için ve o dönemlerde de ikimiz de aslında seramikle uğraşıyorduk. Bir hobi olarak uğraşıyoruz hala. Buradan biraz bir merak alanı ilk başta ben yarattım kendime ama hani daha sonrasında da bunun nereye kadar gidebileceğine dair böyle bir araştırma içine girdim. Aslında bu seramik panolar hakkında tabii ki belli başlı makalelerde bazı bilinen örneklerin yanı sıra aynı zamanda da sosyal medya hesaplarından da hani takip ettiğimiz, gördüğümüz Twitter olabilir, Instagram olabilir bazı panolarla karşılaşıyorduk ama hepsi birbirini tekrar eden ve hani kişilerin kendi hesaplarından aslında yayınladıkları biraz nostaljivari ya da hani burada bu pano var gibi hani en azından daha böyle arşivci mantığıyla yaklaşılmayan bazı içerikler vardı. Yani bizim çıkış amacımız biraz bunları böyle bir araya getirip tek bir platformdan yayınlamaktı ve üst veri alanlarıyla, bütün bilgileriyle bu bilgiler neyi içeriyor? İşte eğer yapının mimar varsa o seramik panonun sanatçısı olsun, yılı olsun bunları böyle derli toplu bir bilgi üretme amacımız vardı. Ama daha sonra yaptığımız şeyin biraz daha böyle daha farklı alanlara da amaçları da olduğunu düşündük. Çünkü bu daha çok konut cephelerinde gördüğünüz panoların bulundukları binalar aslında kentsel dönüşüme girecek binalardı. Yani aslında bir yok olma ve aslında bu kent hafızasından silinme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu ikinci amaç. Üçüncü amaç zaten bir deprem bekliyoruz. Bunların yani kentsel dönüşüm değil zaten yıkılabilme olasılıkları var önümüzdeki depremde. Bu ikinci bir amaç. Üçüncü amaç aslında hangi yıllarda ne kadar pano üretilmiş, kimler üretmiş ve hangi cephelere, nerelere üretmiş yani yer anlamında, hangi mimarlarla çalışılmış. Biraz bunun bilgisini derleyerek aslında araştırmacılara bir bilgi veri seti oluşturmak istiyorduk. Üçüncüsü de biraz daha böyle turistik ve kent keşfetmek isteyen insanların bu panoları böyle bir harita üzerinden aslında gezebilecekleri bir rota oluşturmak amacımız vardı. Tabii ilk dönem başladığımız zaman bunun hem bir araştırma bölümü vardı hem de bir teknik kısmı var. Bunu da işte internet üzerinden bir data seti veri hesabı kurup bunları yayınlamak söz konusuydu. Araştırma bölümünü hızlı geçtik. Bu arada o dönemde de Nurtaş'la aslında yollarımız kesişti. Ben hani bu projenin tek başıma altından kalkamayacağımı zaten en başından beri bildiğim için yanıma bir ortak bir suç ortağı arıyordum diyeyim en azından.
Ortağı da tam o suçun üstündeydi aslında. Ben de o alanda çalışmalarımı sürdürüyordum. Aslında ben Bizans, Roma, seramik tarihi üzerine
Bayağı bir
yoğunlaşırken
zaman atlamış ama.
Mustafa beni 20. yüzyılın başına çekti ve kendimi 20. yüzyıl seramik tarihi içerisinde buldum. Hızlı bir geçiş oldu benim için ama iyi ki de çekmiş diyorum.
Evet, yani birkaç kişiye sordum. Hep aynı isim çıkınca herkes Nurtaç'ı işaret ettiği zaman öyle bir yolumuz kesişti. Kendisine sağ olsun beraber bu projenin kurucuları olduk. Çok da lafı uzatmayayım. Bu geçen sene aslında açıldı. Dedim İstanbul odaklı başladık bu şehrin panolarını ayağa kaldırmaya. Dediğim gibi araştırma süreci zaten bizim yaptığımız bir şey, aşina olduğumuz bir şey ama aşina olmadığımız bir tarafta bu web sitesinde bir site kurmak ve bir database yaratmak. Onunla çok vakit kaybettik aslında. Vakit kaybetmedik de yeni beceriler öğrendik diyeyim. Nasıl yapılacağını, nasıl ayağa kaldıracağını, yani tasarımından veri tabanının en küçük bu ayrıntısına kadar, teknik ayrıntılarına kadar. Ama geçen sene bir seneyi doldurduk ve daha da büyüdük. Nurtaş daha ayrıntılı anlatır herhalde.
Aslında buradan o büyümeyi biraz öğrenmek için o zaman Nurtaç'a bağlanıyoruz. Nurtaç peki yani bu şu ana kadar kaç panoyu belgelediniz? Arşivinizde kaç panoya erişebiliyoruz? Bu panoların sanatçı, yapı türü, dönem aralığına yönelik biraz bilgi almak istiyorum ve İstanbul özelindekileri biraz detaylı inmek istiyorum.
Mustafa'nın daha çok iyi özetlediği giriş yaptığı gibi biz 2019-2020'den beri aslında bu veri tabanını arşivi büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Bizim şehrin panoları dijital arşivinde de Türkiye kapsamında 17 şehrimizde 500'e yakın seramik ve mozaik panoya şu anda erişim sağlayabiliyoruz şehrin panoları sitesinde. Bu 500'e yakın panonun üzerinde 90 civarında sanatçı ve atölye imzası yer almakta. Biz 90 civarında şu anda bir sanatçı ve atölye imzasına ulaştık biliyoruz. Bu isimler daha önce bildiğimiz sanatçı ve atölye isimleri de içinde var. Daha önce hiç duymadığımız atölye isimlerine ve sanatçı isimlerine de rastladık bu panoların üzerinde. Aslında bu bizim için koca bir şehrin, İstanbul'un bir tasvip çalışması oldu. Çünkü her sokağa haritayı açıp Mustafa'yla Kadıköy özelinde böyle başladığı için anlatıyorum. Sokakları kendi aramızda paylaştırıp her yapıyı tek tek gezip üzerlerindeki seramik, içerlerindeki seramik ve mozaik panoların peşine düştük. Büyük bir tasnif çalışması oldu. Diğer şehirlerdeki panolara da bizden gibi meraklı araştırmacılar sayesinde ulaşmak istedik aslında. Çünkü diğer şehirlere gitmek hem maddi hem manevi açıdan biraz zor bir proje olacaktı bizler için. Elimizdeki birikimi bir web sitesi, veri tabanı üzerinden araştırmacıların erişimini açarak bu birikimi herkese paylaştık. Ve diğer şehirlerde yaşayanlardan da bu panoların diğer şehirlerde karşılaştıkları panoları bizler için belgelemelerini duyurduk aslında. Web sitesinin bir diğer önemli özelliklerinden biri de bu. Bu kolektif bilinç paydasında da şu anda başta Ankara, İzmir olmak üzere tabii ki ilk önce İstanbul geliyor bunda. Daha sonra Antalya, Balıkesir, Adana, Eskişehir, Malatya, Uşak ve benim şu anda unuttuğum birkaç şehir bile olabilir. Diğer şehirlerdeki yapılarda bulunan panolara ulaştık. Panoların yoğunluğu ise İstanbul ve Ankara'da karşımıza çıkıyor. Bu da aslında erken Cumhuriyet ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen modern mimarlık dönemi yapılarında yer alıyor bu panolar. İstanbul'da ise özellikle Kadıköy, Suadiye civarı olmak üzere diğer semtlerde Fatih, Şişli, Beşiktaş, Bakırköy'de bulunmakta. Bu panolar aslında bizim kamusal yapı dediğimiz karşılaşma alanlarının hareketli olduğu çarşı, işana, otel, hastane, restoran gibi yapı türlerinde karşımıza çıkıyor. 1950'lerde başlayan bu mimarlık sanat ilişkisinde ilk 30 yıl içerisinde İstanbul'da çok fazla sanatçı ismiyle karşılaştık. Birkaç ismi sayacak olursam, çünkü bu isimler bizler için de çok değerli, burada da saymakta önemli görüyorum. Mesela Füreyya Koral, Sade Diren, Bedirahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Atilla Galatalı, Ercüment Kalmık, Cale Yılmabaşar, Ayfer Karamani, Üzüm Kızılcan, Erdoğan Ersen, Seniye Fenmen, Ülkü Bora, Ferruh Paşa ve tabii ki Kadıköy'de en çok, hatta şehrin panolarında en çok sergi pano üreten İlgi Adalan bu isimlerden birkaçı olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi şu anda yaklaşık 500'e yakın seramik pano ve mozaik panoyu web sitemizde araştırmacılar inceleyebilir.
Aslında biraz önce biraz bahsettin. Hani nerelerde karşımıza çıkıyor ama detayını biraz girmek isterim burada. Mesela hangi yapılarda, işte otel, hastane gibi yapılarda karşımıza çıkıyor mu bu panolar?
Burada Mustafa'ya
Evet,
bakabilirim.
ben bunu biraz ben cevaplayayım. Evet, çıkıyor. Yani özellikle Nurtaç'ın da belirttiği gibi 50 sonrası aslında kamusal binalarda daha yoğun görüyoruz. Yani hep görüyoruz ama kamusal binalarda gördüğümüz bu seramik ya da mozaik panolar aslında biraz büyük boyutlu, ihtişamlı, sanatçısının imzası olan, yani bir nevi aslında bulunduğu mekanına bir estetik kaygı katmak amacıyla ve aynı zamanda bunların tabii ki kamusal alanda olması da yani tesadüfen seçilen yerler değil. Hani aslında biraz toplumu da o sanatla birleştirecek, gittiği zaman biraz estetiğini de alacak ve aynı zamanda da mekanı da güzelleştiren yerler. Bunların başında da Nurtaç'ın da belirttiği gibi mesela çarşılar olabilir. Bu İMÇ zaten Manifaturalar Çarşısı. Yani 60'ların 50'lerin sonu, 60'ların ortasında tamamlanan bir yapı. Orada zaten birçok sanatçının eserini görüyoruz. Bunu Süreyya Koral'dan tutun da Sadi Diren'e kadar söylememiz mümkün. Aynı zamanda tabii hastaneler yine bir şey olabiliyor. Mesela Samatya'daki İşçi Sigortaları Hastanesi. Burada Bedirahmi'nin çok 1959 tarihinde çok büyük bir panosu var. Bütün panoyu neredeyse yukarıya çıkacak şekilde böyle kaplanmış bir pano. Onun dışında İstanbul'da yok ama daha sonraları Bilkent'te bir üniversitede kütüphanesinin girişinde Hamiye Çolakoğlu'nun birkaç tane panosu var. Onun dışında da belediye binalarında var. Mesela İstanbul Belediyesi'nde yanlış hatırlamıyorsam Atilla
Evet.
Galatalı'ydı değil mi? Yanlış mı?
Atilla Galatalı var.
Var. Yani 50 ile 70 arası bu kamu binalarında çokça gördüğümüz şeyler, işanları da tabii ki buna dahil.
Oteller de buna dahil. Divan
Evet.
Oteli, Tarabya Oteli.
Evet, divan, tarabya otelleri, bunlar hani yine daha büyük ve aynı zamanda bulunduğu yapıya da hem bir reklam, bir kurumsal değer de katıyor. Geçen bu podcast için biraz tabii çalışırken orada Divan Otel Pastanesi'ndeki o Süreyya'nın aslında hani pastaneyi o seramik panoyla özdeşleştiğini ve hani insanların aslında onu görmek için de geldiklerini, hem böyle tatlı bir şeyler yerken güzel bir pano eşliğinde Süreyya'nın kuşlarını gördüğünden bahsedebiliriz. Ama tabii bunun da biraz böyle bir arka planı var. Yani bir anda hani 50'lerden çıkması aslında tesadüf değil. Türkiye'nin bu seramikle olan macerası diyeyim. Aslında bu Beykoz ve Yıldız Çini fabrikaları daha çok endüstriyel yapı. Oraya mı gelecektim bilmiyorum ama.
Yıldız Çini Fabrikası deyince Yıldız Porselen Çini şöyle bir
Evet.
gözler bende bir parladı. Bütün dönemimi kendisine ayırdığım için artık fabrikaya hakimim. Ayrı bir
Yani
heyecan basıyor.
bir geçmiş var ama tabii ki hani böyle çok devamlılık arz eden bir geçmiş yok. Zaten kapanıyor. Belli bir süre sonra tekrar böyle açılıyor. Bilmiyorum burada yani herhangi bir soru gelir mi ama oradan küçük bir şeye bağlayabiliriz Türkiye'nin
Evet, onu
bu
soracaktım aslında.
akademiyle ilgili.
biraz daha şehrin seramik tarihine, yani panolardan ziyade erken Cumhuriyet sonrasında biraz kent olarak İstanbul odağında başlayan ve gelişen seramik tarihinden bahsettiniz aslında biraz ondan. Bu serüveni biraz dinlemek isterim.
Bu serüveni atıyorum sen be. Nasıl
Ya
istersen.
küçük bir giriş yapayım ben istersen
Tamam.
ondan sonra. Seramik pahalı bir şey ve teknik bir şey. Malzemeye ulaşmak ve bir seramiği pişirmek para isteyen bir durum. Yani bir resim tabii ki hani diğer güzel sanatların diğer bölümlerinden biraz daha fazla teknik donanım ve teknolojiye ihtiyaç duyulan bir alan. Ve zaten seramik şubesi bu işte Sanayi Nefisi'nin kuruluşundan itibaren yer alan bir bölüm değil zaten. 1914'te sanırım tezyinat bölümü şubesi içerisinde de olmuyor. Öyle bir bölüm açılıyor. Zaten bezeme aslında bölümü. Daha sonra biraz böyle tarihsel biraz arka plan verirsek tabii savaşlardan dolayı 1924'e kadar bir işsellik kazanmıyor zaten Sanayi Nefisi'nin bu bölümü diye söyleyebilirim. Ondan sonra Namık İsmail'in bu Güzel Sanatlar Akademisi olduktan sonra başa gelmesiyle beraber aslında bu tezyinat bölümünün de içerisinde farklı şubeler açılmaya başlıyor. Bunda şey diye düşünebiliriz. İçerisinde afiş atölyesi var, iç mimarlık var. Şimdi 1929 yılında da aslında seramik bölümü açılıyor. Başına da İsmail Hakkı Oygar geliyor. Aslında biraz ondan sonra başlıyor. Fakat böyle tam donanımlı bir seramik bölümünden zaten bahsedemeyiz. Biraz daha hani adı var ama çok fazla da hani üretim yapmayan bir durumu söz konusu. Nur Taç'a devredeyim buradan böyle devam ederiz herhalde.
Sen çok iyi bir girizgah yaptın. Dediğin gibi bu serüven aslında Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar giden ve İstanbul'un başrolde olduğu bir sürecin hikayesi. Cumhuriyet ile birlikte sosyal ve ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler ve modernleşme yolunda da yapılan bu köklü değişimler toplumsal hayatın, sanatın her alanında kendini gösterirken buna paralel olarak Türk seramik sanatı da bu gelişmelerden ve gelişimlerden etkilenip bir dönüşüm geçiriyor aslında. Dediğim gibi akademide açılan seramik bölümünün başkanı olan İsmail Hakkı Oygar akademide dersler vermeye başladı. Fakat o dönem ders alan sanatçılardan öğrendiğimize göre Sadi Diren ve İlgi Adalan bunlardan birkaçı atölye seramik eğitimi için yeterli imkanları barındırmıyordu. Yani teknik anlamda donanımlı bir atölye yoktu anladığımız kadarıyla. Tam da bu dönemde seramiğin bu hikayesini anlatırken aslında karşımıza Hasan Usta isimli bir kahraman çıkıyor. Çeşitli kaynaklarda da ismi sık sık geçiyor ve biz birçok seramik sanatçısından da bu ismi duyduk. Akademide seramik eğitiminde yeterli donanımı bulamayan öğrenciler, tekneye ulaşamayan öğrenciler Beykoz Göksu'da yer alan Hasan Usta'nın seramik atölyesine gidiyorlardı. Burada torna ve çamur eğitimi alıyorlardı. Bu öğrencilerden Füreya Koral, Sadi Diren, Ayfer Karamani, Müfide Çalık, Nasip İyem, Atilla Galatalı bunlar şimdilik aklıma gelen isimler. Daha sonra sanatçılar buradan aldıkları eğitim ile kendi kişisel seramik atölyelerini açmaya başladılar ve kendi ekollerini, stillerini geliştirme imkanı buldular aslında akademi dışında. Seramikte de aslında kimlik kavramı böyle bir süreçte başladı ve gelişti. İşlevsel bir kullanım ile hayatımızın önemli bir parçası olarak giren seramik, 20. yüzyılda ortaya çıkan bu bireyselleşme, kimlik ve temsil kavramlarından da etkilenerek bu saydığım isimler sanatçılar tarafından birer kendi atölyeleri aracılığıyla birer ifade aracına dönüştüğünü görüyoruz. Biz İstanbul'da ilk seramik galerisini ise İsmail Hakkı Oygar tarafından 1937 yılında Beyoğlu'nda açtı. Oygar Sanat Galerisi olduğunu biliyoruz. Ama tabii bu ne kadar aktif bir galeriydi onu bilmiyoruz. Çünkü kendisi bu galeriden bahsediyor ama onun dışında biz ilk seramik galerisinin kendisine ait olduğunu hiçbir yayında ya da konuştuğumuz sanatçıdan duymadık. Herhalde biraz İsmail Hakkı Oygar'ın akademide yaptığı gibi böyle kendi çalışmalarını sürdürdüğü bir mekan orası. Adalet Cimcöz tarafından kurulan bu Maya Sanat Galerisi aslında seramik sanatçılarının sergilerine ev sahipliği yapıyor. Süreyya 1951'de, Sadi Diren'de 53'te Maya Sanat Galerisi'nde ilk seramik sergilerini açıyorlar. Bu büyük bir aslında serüven başlangıçlarından, önemli mekanlarından biri oluyor. Sanatçılar kendi atölyelerinde yani ürettikleri eserleri bir sanat galerisinde sergileme imkanı buluyorlar. Bu sorunu da bu serüveni de aslında Sadi Diren'in tanımlaması ile bağlamak isterim. Sadi Diren bir söyleşisinde Türkiye Çağdaş Seramik Sanatı'nda 1951 ve 62 yılları arasındaki döneme oluşma evresi, 1963 ile 67 arasındaki dönemi ise gelişme evresi olarak nitelendiriyor. Bu da 50'lerde Avrupa'daki soyut kübist konstrüktif sanat ve bir yandan da oluşan, gelişen milli, ulusal sanat kavramları karmaşasındaki bir oluşma evresi aslında bu 50'ler. 60'larda sanatçıların kendi temsiliyetini, kimliğini bulan bu karmaşık sanat akımları ve ulus kimlik karmaşasında sanatçı grupları ve sanatçıların kendi gelişme evresini gösterdiği bir evre olarak nitelendirebiliriz. Bu tarihler arasındaki sanatçılarsa İstanbul'da sıklıkla üretim yapan Seniye Fenmen, tabii ki Ayfer Karavani, Nasip İyemler, Tülin Ayta, Erdinç Bakla, Mustafa Tuncer, Beril Anılan Mert ve Jale Yılmabaşer'i ulusal ve uluslararası sergiler ile kamusal alanlardaki duvar seramik panolarıyla sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Burada evet, hani kısa bir şey ekleyebilirsem, mesela bunun dışında dediği gibi bu gelişim evresinde bir öğrencilerin seramik bölümüne girip ondan sonra oradan devamlı bir şekilde mezun olamadıklarını da görüyoruz. Çünkü seramik bölümünden mezun öğrencilerin çalışma alanları çok kısıtlı olduğunu görüyoruz. Burada yine bazı kaynaklarda şeyden bahsediliyor. Bu Beyoğlu'nda meşhur bir mağaza olan Degojits'in de mesela 30'lu 40'lı yıllarda mesela küçük seramik objeler satılıyor. Yani orada aslında hani daha duvar panosuna geçmediği daha küçük objeler, çünkü zaten ona imkan veriyor. Hani şeyde atölyelerdeki seramik fırınları zaten küçük. Akademideki seramik fırını sanırım bir tane var. O da böyle çok fazla arada bir bozulan bir makina. Ama böyle kişisel tabii katılan sergiler var. Bu İsmail Hakkı Olgar ve daha sonra 1932'de gelen Vedat Ar ismini görüyoruz. Aslında bu iki kişi 1950'lere kadar, hatta 60'lara kadar, Sadi Diren'in 1960'ların ortasında akademiye gelene kadar iki hoca aslında sırtlıyor diyebilirim bu seramik bölümünü. Tabii bunlar da o imkanlar çerçevesinde bir şeyler üretebiliyorlar ve aynı zamanda da bu seramik şubesinin kurulmasının temelinde aslında biraz endüstriye paralel bir anlayış var. Bir sanatsal form ya da bir sanat eseri yaratma amacıyla kurulan bir seramik şubesi değil, yani temelinde o değil. Daha çok endüstrinin ihtiyaçlarına biraz hitap edecek, onları, o boşluğu doldurabilecek tasarım ve seramiği aslında hayatın her yerinde. Bu tüm trafolardaki o seramik, küçük, hani belki hatırlarız, kullanılan malzemeden tutun da evde kullandığımız seramik malzemelere kadar aslında biraz bu çıkış temelli bir eğitim şeyi olduğunu görüyoruz müfredatın. Ama tabii daha sonra 1950'lerden sonra da hani bu seramik alanındaki özel sektörün girmesiyle diyelim daha farklı bir boyut alıyor.
Aslında bahsettiniz biraz daha. Yani erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin işte inşa sürecinde var ama bunun haricinde sanırım biraz heykel, işte eklektik unsurlar, mozaik de aslında çok görülük. Mozaik çok yabancı bir şey değil aslında İstanbul'a. Evet. Ayasofya'nın ve Kareli'nin mozaiklerini düşünürsek. Ama burada biraz daha hani kamusal alanların bezenmesi, süslenmesi ya da apartmanların için kullanılıyor. Bu işlerin ortaya çıkışı nasıl oluyor?
O da aslında şöyle diyebiliriz. Özellikle sürekli bahsettiğimiz gibi bu 50'lerden başlayıp 70'lerin sonuna kadar özgün bir üretim alanı tarif eden bu seramik ve mozaik panolar alanı tarif etmektedir. Aslında bu İkinci Dünya Savaşı'na kadar dayanmakta bu bahsettiğim eklektik unsurlar diye tanımladığımız seramik, mozaik, heykeller. Biraz daha geriye gidecek olursak bunların nasıl başladığını, bir hikayesine gelecek olursak pek çok ülkede aslında sosyal ve ekonomik politik gelişmelerinin de etkisiyle bu mimarlık sanat fikri sentezinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönemlerde de Türkiye'de fonksiyoncu ve rasyonelliği ön planda olan hızlı, ucuz çözüm yolları sağlayan ikinci ulusal mimarlık akımı tam bu dönemde görülüyor. Aslında ulus inşa etmek parolası ile sanat ve mimarlık alanlarında ulusal devlet anlayışını taşıyacak bir politika benimsenmiş. Hem ekonomik şartlar hem ulus devlet inşası fikri mimarlık sanat alanına da hiç şüphesiz giriyor ve buradaki üretimleri etkiliyor. Biz bu mimari sanat birlikteliğini aslında farklı coğrafyalardan izlekler oluşturarak taşıyoruz Türkiye'ye. Mesela Meksika ve Latin Amerika'daki bazı bölgelerde bu yalın ve soğuk mimarlık stili seramik mozaik konularla bölgenin kültürel ve ulusal kimliğiyle entegre olarak yapılıyor ve bir ulus kimlik fikri bu panolarda, bu yalın cephelerde sergileniyor. Aslında mimarlık ve sanat birlikteliği modernizm getirmiş olduğu bu sıradanlığa, tırnak içerisinde bu yalın mimarlığa çözüm olarak ortaya çıktığı söyleniyor. Bir diğer görüşte hiçbir bezemenin, süslemenin yer almadığı bu sert görünümlü yapılarda İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen işte milli ulusal değerlerin birer propaganda gösterim alanına elverişli olduğu görülüyor. Özellikle kamusal yapılara tasarlanan bu panolarda bir aidiyet hissi oluşturmak, ortak bir bağ kurulmasına yardımcı bir dil işlevi görmek amacıyla bu panolar yerleştirilmeye başlandı. Dediğimiz gibi ulusal, yerel, evrensel gibi kavramlar temelinde bir kimlik arayışına giren sanatçılar da artık kendilerini tuval dışında seramik ve mozaik yüzey üzerinde de temsil etmeye imkan buldular. Sergi, müze gibi kapalı alanlarda işlerini sergileyen sanatçılar halk ile direkt temas halini bu açık alanlarda yakalayabiliyorlardı. Mimari estetiklere ilişkin kaygıların ötesinde bu yapılar birer kamusal sanat platformu olarak işlev kazanarak toplumsal yaşamda daha etkin birer kent estetiği görünümüne kavuşuyor. Cumhuriyet döneminin sanatçılarıyla çalışan modernist mimarlar da çağdaş sanatı kendi bu brutalist yapılarına dahil etmeye başladılar. Özellikle Doğan Tekeli, Sami Sisa, Utarit İzgi, Hayati Tabanlıoğlu, Haluk Baysal, Melih Birsel, Abdurrahman Hancı ve Melih Koray gibi etki mimarların Süreyya, Bedir Rahmi, Eren Eyüboğlu, Sade Diren, İlgi Adalan, Cale İmabaşar gibi sanatçılarla birlikte çalışmaları mimari sanat hareketinin Türkiye ayağındaki önemli örneklerini ortaya koyuyor. Bunlara da örnek olarak İMÇ, 4. Levent, Divan Oteli, en başta saydığımız gibi Tarabya Oteli, Ankara'da da Anapartalar Çarşısı, İzmir'de de Konak Sosyal Sigortalar Çarşısı örnek verilebilir. Üslubuna gelecek olursak da bu yerleştirilen panoların, uluslararası üsluba uygun modern yapıların tasarlandığı bu dönemde erken örneklerde özellikle yapıların cephesinde folklorik ögeler görüyoruz. Anadolu medeniyetlerine ait simgelerin yoğunlukta olduğu bu kompozisyonlar da sıklıkla milli, ulusal kavramlar soyut bir şekilde gösterilmeye çalışıyordu. Bu yönüyle hem mimarların hem sanatçıların kimlik arayışı içerisinde olduğu, evrensel ve ulusal değerler arasında da bir denge kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunun toplu bir şekilde izleyini de biz aslında İMÇ'de görebiliyoruz. Hep buradan örnek veriyorum ama gerçekten 50'ler 60'larda inşa edilen mimarlık sanat birlikteliğinin en önemli örneklerinden bir tanesi Doğan Tekeli ve Sami Sisa tarafından inşa edildi. Mesela Eren Eyüboğlu ve Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun mozaik panoları figüratif yerel motifleri içeren kübist bir teknik sergilerken hemen karşısında civarında yer alan Nedim Günsür'ün mozaik panosu ve Füreyya'nın seramik panosu da tamamen soyut bir üsluptadır. Burada biraz sanatçıların bu kimlik karmaşası ve hani kendi üsluplarını bulma dönemiydi. Biz İstanbul'un 1940'lar ve 60'lardaki başta resim olmak üzere mozaik ve seramik sanatında da konstrüktif, yerel, milli bir üslup izliyoruz. Özetlemek gerekirse aslında kamusallaşan sanat mekan kavramına, yani kimliğine kavuşarak birey ve toplum üzerindeki etkilerin bir yansıması olarak hafızalarda kente dair daha kalıcı bir etki bırakıyor. Kısacası sanat nesnesi aracılığı ile toplum ve kamusal alan arasındaki sınır kaldırılıyor, bir nevi genişletiliyor ve toplumda bu panolar üzerinde aidiyet hissi üzerinden bir kolektif bilinç kimliği kazandırılıyor diye özetleyebilirim.
Peki, buradan aslında biraz farklı bir konuya geçeceğim. Biraz
birkaç bir şey ekleyebilir miyim buraya? Gerçi Nurtaç çok iyi özetledi. Bu hani mozaik aslında hani böyle bir hani seramikten daha öte yani bir teknik olarak karşımıza çıkıyor zaten. Hani Nurtaç'ın da belirttiği üzere yani burada mozaik sanatçısından bahsedemiyoruz. Mesela Bedri Rahmi Eyüpoğlu bile aslında mozaikleriyle biliniyor ama hani ressam çıkışlı. Bunun en güzel örneği de mesela 4. Levent'teki o yapı konutlarında bir sürü sanatçı var. Hani Nurullah Berk, Ferruh Paşa, Sabri Berkel, Ercüment Kalmık aslında bunların hepsi ressam kişiler. Ama uygulamaları çoğu böyle bir mozaik tekniği üzerinden, yapılar üzerine olduğunu görüyoruz. Mesela Sabri Berkel'in bir resmine bakıyoruz. Ondan sonra 4. Levent'teki yaptığı mozaik panoya baktığımız zaman çok farklı bir şey beklemiyoruz. Ama sanki onun daha büyük bir boyutlusunu mozaikle yapılmış şeklinde görüyoruz. Diğeri de bu yine Tarabya'daki Bedir Ahmi'nin yapmış olduğu bu Samatya Sigorta İşçileri Hastanesi'nin içerisindeki pano. Yani mozaik böyle devam ediyor ve yani bir noktadan sonra da kesiliyor mesela bunların yapılması. Büyük ihtimalle çok fazla bir emek ve iş gücü gerekiyor. Malzeme de belki pahalılaşıyor. Yani 70'lerden sonra çok göremiyoruz diyeyim.
Buradan aslında biraz üretime fabrikaya geçmek istiyorum. Seramik sanatı atölyeleri ve fabrikaları nerelerde kuruluyor?
Daha çok İstanbul'da kuruluyor tabii. O bahsettiğimiz hani onların tarihini uzun uzun anlatmaya gerek yok ama belli bir yapılaşma ve seramiğe yani en azından porselene yapılmış bir yatırım var. Geç Osmanlı zamanında bu erken Cumhuriyet döneminde biraz sekteye uğruyor. Yani sekteye uğruyor derken en azından 1940'ların ortasına kadar bir şey görmüyoruz. Orada da Necat Eczacıbaşı'nı görüyoruz aslında. Amerika'dan kimya diploması var. Daha sonra Berlin'de doktorasını tamamlıyor, ülkeye geliyor ve Eczacıbaşı seramik fabrikasını açıyor. Tabii ki onun şeyde daha çok piyasanın ihtiyacı olan bu seramik malzemelerini üretmek aslında. 1944'te onu görüyoruz. Sonra 1958'de o tesis, Kartal'daki tesis tekrar yenileniyor. Ama fabrika açısından tabii 50'lere geldiğimiz zaman daha çok aslında bir fabrikalaşmayla karşı karşıyayız. İstanbul'da değil ama İbrahim Bodur'un Çanakkale'deki açtığı fabrika söz konusu. 54'te bir İstanbul Porselen Sanayi AŞ diye bir fabrika açılıyor. Ondan sonra 1957'de Yıldız Çini Fabrikası yeniden işlevsel kazandırılmaya çalışılıyor. Dediğim gibi 58'de Eczacıbaşı tesisini yeniliyor. Burada bir mimar olan Ribi Gorbon ülkeye dönüyor. Sonra 58'de Gorbon Seramik Fabrikası'nı böyle bir Levent'te kuruyor ama yani bir fabrika değil aslında bu. Hani Ribi Gorbon'un kurduğu daha çok Levent'te bir evin altındaki bir atölyeden aslında büyüyen bir fabrika olarak söz edebiliriz. Yine 58'de Tarık Taylan, Seni Efendi'nin eşi. Onlar Ortaköy'de bir yine hani fabrika tabii ki denmiyor. Mükellef bir atölye diyebiliriz aslında. Bir seramik üretimi söz konusu. Bunların içerisinde bildiğimiz Eczacıbaşı ve Gorbon zaten hani üretimlerine devam ediyor. Taylan Seramik de maalesef kapanıyor ilerleyen zamanlarda. Bu fabrikaların açılması seramik bölümünden mezun olan kişilerin aslında bir uygulama alanları olabiliyor. Yani oralarda çalışabiliyorlar. Aynı zamanda da teknik destek ve aslında teknolojinin ve imkanların gelişmesi açısından da bir öncü rol oynuyorlar diyebilirim.
Son olarak aslında şunu sormak istiyorum. Böyle yürürken bazen böyle karşıda, benim için karşı Anadolu yakası oluyor tabii ya da Avrupa yakasında da. Bazen böyle anonim panolar da denk geliyordur size. Yani ismi olmayan, onlar için anonimleşen sanatçıları ve üslupları hakkında neler biliyoruz?
Anonim panoları sevmiyoruz.
Evet, biraz bizim...
Çok güzel oluyor.
Neyse, tabii ki onlar şöyle bizim için zorlar. Herhangi bir üslup birlikleri olmadığı zaman sanatçısını bulmak ya da atölyesini bulmak bizler için çok zor bir hale dönüşüyor. Aslında biraz bunu yavaş yavaş çözdük gibi geliyor bana. Bazen ismi olmasa bile evet bu bunundur, bu atölyeden çıkmıştır. Erdoğan Ersen ya da bir bu evet bu Gorbon Işıl'ın üretimidir. Bazen diyebiliyoruz bunu ama bazen yanına da biliyoruz. Bazen bu kadar emin konuşmamak lazım. Bunu bir dijital veri tabanında sunduğumuz için tabii herkesin erişiminde bunlar ve en ufak bir hatada, bir yanlış bilgide bu alınıp başka yerlerde kullanılabiliyor. Biz de bu yüzden genelde anonim bırakıyoruz. Bu biraz dediğim gibi fabrikalaşma, endüstrileşmeden sonra sanatçı atölyeleri, sanatçı isimleri bu 1980'lerden sonra apartmanlaşma hız kazandığında kamusallıktan çıkıp seri bir süs öğesine dönüşünce bu seramik panolar tabii ki sanatçı isimlerini koymak müteahhitler tarafından pek işlerine gelmiyor. Hem bunu bir fabrikaya yaptırmak müteahhitler için daha ucuz ve daha hızlı bir çözümdü. O yüzden seramik atölyelerine, sanatçılarına gitmek yerine bu büyük boyutlu seramik endüstrisinin hızlı bir şekilde üretildiği fabrikalara gidiyorlar. Ve orada da tabii ki çok fazla sanatçı imzasına rastlayamıyoruz eskisi gibi. Bir Nasip İyem ya da Alper Karamane, İlgi Adalan'ın imzasına rastlayamıyoruz. Bu biraz aslında apartmanlaşmadan sonra başlayan bir furya. Biz imzaları aslında bu çok katlı apartmanların hız kazandıktan sonra anonimleşmeye döndüğünü görebiliyoruz. Türkiye Çağdaş Seramik Sanatı'nda da biz pano üsluplarını kendi aramızda 3 gruba ayırıyoruz. Onu da kısaca bir özetlemek gerekirse. Mesela ilki bizim için geometrik biçimlerin kullanıldığı soyut seramik panolar. Bu da başta Kadıköy'de çok sık karşımıza çıkıyor. Bu da İlgi Adalan'ın panolarını örnek verebiliriz. Bu da sanıyorum Cemal Toğlu atölyesine yetiştiği için. Çünkü o kübist etkiden etkilenmiş resim atölyesinde. Ve bunu seramik panolarında da gösteriyor. Bu bir dönemin en erken furyası buydu. Daha sonra yine aynı dönem içerisinde folklorik ve arkeolojik simgelerin yer aldığı figürlü kompozisyonlar görüyoruz. Bunlar stilize edilmiş halde tasarlanıyor. En sonunda bu daha çok 80'ler ve 90'larda karşımıza çıkıyor İzmir ve İstanbul'da. Birimlerin tekrarıyla oluşturulan endüstriyel yöntemlerle üretilmiş modüler seramik panolar olarak biz bu İstanbul'daki seramik pano üslubunu bu üç tema halinde gruplayabiliriz.
Peki sevgili Nurtaş ve Mustafa, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce Beşim Yerli bölümümüz için size İstanbul'la ilgili 5 soru soracağım. Hazır mısınız?
Evet, hazırım.
Evet, hazırız.
Geliyor. İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığınız kütüphane hangisi?
Ben mi söylüyorum?
Evet, önce
ben lisans ve yüksek lisansı Bizans alanında araştırmalar yaptığım için tabii ki en çok Anamet ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde beslendim ama atmosferi ve mimarisiyle bir 19. yüzyıl Fransız Sarayı bahçesine bakan İhtiya benim en çok keyif aldığım kütüphane.
Aa, ben salt bekliyordum. Şaşırdım.
Aa, yok.
Bekliyorum, şaşırdım şu an. 19. yüzyıl falan değil mi? Valori falan diyecek. Geliyor oradan bir Valori dedim, gelmedi. Ben orada hafiften bir şoka girdim yani. Saltı bekliyordum. Olsun, o da güzel. Sizin Mustafa Bey?
Çalıştığım kurumları öne çıkarmak istiyorum. Tabii ki Anamet ve Salt Kütüphaneleri çalışmadan en zevk aldım. Kütüphane bu arada cidden öyle yani. Hem ışığı olsun hem koleksiyonları açısından. En azından benim çalışma konularımı kapsadıkları için bu kütüphaneyi söyleyebilirim.
İstanbul'da öğrendiğiniz kitap hangisi?
Tabii ki burada birçok isim sayabiliriz. Orhan Pamuk, Ahmet Ümit, Kemal Tahir. Ama benim en sevdiğim, İstanbul'u öğrendiğim kitap Abdülhakşinati Hisar'ın Boğaziçi Yılları ve diğer Boğaziçi mektapları. Ama tabii ki şunu es geçemeyeceğim. William Davis'in Erguvan Güzeli kitabı benim İstanbul'a en merak saldığım o Bizans'ın 8. yüzyıldaki imparatoru 3. Leon'un ve Antuza'nın olan aşkının İstanbul'un Bizans sokaklarını anlattığı romanı benim İstanbul'u öğrendiğim kitaplardan biri.
Eser Tutel'in kendisi çok şey olmasının yanı sıra aynı zamanda bir araştırmacı, gazeteci. İstanbul İstanbul iken diye bir kitabı var kendisinin. Yani biz de şu anda da geriye baktığımız zaman nerede o İstanbul gibi konuşuyoruz. Bundan neredeyse bir 15-20 sene önceki hani kentin dönüşümüne biraz böyle işaret ederek aslında İstanbul her zaman biraz böyle değişen ve nasıl diyeyim büyüyen. Nasıl değiştiği de tabii soru işaretleri, o her zaman böyle açık kalacak bir alan. Ben Eser Tüten'in İstanbul İstanbul iken çeşitli hikayelerden oluşan bu İstanbul'a dair birçok anısı olsun, kendi önceki ailesine ait konuştuğu ilk sözlü tarih projelerinden biri olabilir belki topladığı bu kitabı öneriyorum.
Peki İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri?
Burada roman ve biraz daha akademik olarak ayıracak olursak ben romanda yine Abdülhakşinati Hisar diyorum. Çünkü İstanbul'a dair onun o şairane ve o hüzünlü anlatımı İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken anlatımlardan biri. Ama onun dışında Paul Magdalino'nun Orta Çağ'da İstanbul kitabı yazılı kaynakları yanı sıra arkeoloji ve mimarlıktan da yararlanarak bir Orta Çağ İstanbul'unu tahayyül etmemizi sağlıyor bize. Sokakları, çarşıları, dükkanları, bunu herkesin okuması lazım. Bir de Petrus Cilius'un İstanbul Boğazı da ben öneririm. 16. yüzyılda Fransız Krallığı tarafından buraya gönderiliyor ve kitabında da şöyle bir cümle geçiyor. İşte dünyadaki bütün şehirler yok olabilir ama İstanbul her zaman gönüllerde yaşamaya devam eder diye harika bir İstanbul anlatımı var.
Zor, ben bu soruya çalışmadım. O yüzden
belki seramiklerine katılıyorum. Yani İstanbul seramiklerini öğrenmek için okunabilecek bir kitap önerebilirsin.
Yani aslında
Seni Efendim.
Seni Efendim. biyografisini okuyabilirler. Aslında şey, Orta Çağ'da tabii ki İstanbul o başlıklardan bir tanesi. Belki roman olarak Kara Kitap okunabilir. Onun dışında Beş Şehir'den sadece beşte birini okuyarak İstanbul bölümünü okuyabilirler. Hamdi Tanpınar'ın, o olabilir. Aklıma gelenler bunlar.
Peki uzaklardayken size İstanbul hatırlatan yemek, içecekler neler?
Biraz klasik olacak ama ben tabii ki palamut diyorum. Yani antik çağda bile Bizantinus kent sikelerinde bunun tasviri var. Hani o kentin atribüsü palamut balıkları diyorum. Tabii ona lüferi de ekleyebiliriz ama benim için palamut. Roma, Bizans ve daha sonra işte Osmanlı sokaklarında satılan bu balıkların halen tabii ki satılıyor ve yeniliyor olması benim için İstanbul'un bir atribüsü olabilir palamut.
Yani balık böyle her zaman kalbimizde yemeği sevdiğimizmiş yemek ama
senin
belki
cevabını
hani,
merakla
evet.
bekliyorum.
Böyle biraz geleneksel bir cevap vermek gerekiyorsa en azından hani İstanbul ya da bir semtiyle böyle özdeşleşen. Hani boza sayılıyor mu Nas?
Sayılıyor çünkü benim
Evet.
en sevdiğim boza
Tamam,
mesela.
evet, ben boza diyorum.
Bunu duyduğum
Yani...
ikinci kişi, bu yüzden ben mutluyum. Yani kimse bozayı söylemiyor. Yani bozası çok düşür
Hiç aklıma
İstanbul'da.
gelmedi
Evet.
Boza'da.
Bozayı
Sayılmaz
seviyoruz,
mı?
gidiyoruz, içiyoruz da
Evet, vefada.
kış günleri vefada.
Sizi aldık, bir zaman makinesine koyduk. Bir döneme gidiyoruz. Hangi döneme gidiyoruz?
Bu sorunun cevabı bende çok net sanırım. Mustafa beni ne kadar 2020'de bir 20. yüzyıla geçirse de.
Ben bir Teodora'yı göreyim.
Ben bir Teodosius Rönesans'ını yaşayayım diyorum ve erken Bizans dönemi diyorum. Bir 5. yüzyıl. O hareketli, hem böyle aslında yeni yeni Hristiyanlık da tam oturuyor. Bir yanda paganlık, bir yanda yeni din, ortalık karışık, yeni bir şeyler inşa ediliyor, şehirde bir şeyler oluyor. En çok merak ettiğim 5. yüzyıl. Ama bu sorunun diğer bir cevabı bende, bunu bu ara çok düşünüyorum. Cumhuriyet yeni kurulan, çünkü bir ülke kuruluyor yeniden ve o kurulum aşamasında bir alanda ben olmak isterdim ve bu alanın seramik olmasını isterdim. Bir akademide ya da bir atölye açıp yeni kurulan bir 20. yüzyıl başlarında dönüp orada yaşamak isterdim.
Mutlaka o dönemde kadınlara verilen haklar ve imkanlar doğrultusunda güzel bir yere sahip olabileceğini ben düşünüyorum.
Soru böyle hani İstanbul'un böyle değişim dönemlerine denk gelmek güzel. Bu Nurtaş'ın bahsettiği gibi bir 6. yüzyıl olabilir. Ben daha çok biraz modernleşme dönemi İstanbul'unu ciddik böyle 3. Selim'de başlayan ve böyle Abdülaziz'e kadar uzanan yani o şeylerin, kurumların, halkın, toplumun nasıl değiştiğini, yapıların nasıl değiştiğini böyle biraz uzun yani 150 yıl yaşamayacağım büyük ihtimalle ama hani o geç,
rahat bir dönem dediğiniz.
Evet, geç 18, geç
herkesin
19. Yani fena
nerede
oluyor.
Devrinden halliceler?
Evet, olmayı ve oraları böyle merak ediyorum. Bir de fethi sonrası İstanbul'da merak ediyorum aslında. Bir ondan sonra hani nasıl bir değişim görüyor, nasıl bir yerleşim
anlatabilirim. Farklı
politikası,
hemen bir göç
evet.
politikası başlatıyor hemen.
Evet,
Bir
yani onları böyle bakmak o
olabilir.
Farklı yani.
Bizanslılar iyi bilir bunun başlarına ne geldiğini fethetten sonra İstanbul. Alınan İstanbul
evet.
Çünkü o parlak İstanbul olmadığı için insanların kafasında hep şey var. Çok büyük bir başkent. Hayır, köy gibi bir kent aldı. Yani gerçekten zor durumda bir kent aldı. Ama fetih güzel bir dönem. Fetih sonrası güzel bir dönem en azından.
Burada orada
yani,
yaşayıp sonra geri mi dönüyoruz?
Tabii
bir
geri
sürü
geleceğiz.
Şeyine geri geleceğiz tabii, okey yani. Böyle full orada kalmıyoruz. Yoksa şu an iyi ya. En azından internet var.
Herkes bence döneminde güzel kalsın.
Doğru.
Ama zaman makinesi olsa iyi olur. Arada giden
evet.
Gelirdik. Değişiklik olurdu.
Palamut yerdik.
Palamut. O zaman palamutlar daha iyiydi
evet,
ama. Büyük
daha
Bizans
iyiydi.
Rumları gerçekten büyüktü ve iyiydi diye düşünüyorum.
Doğru.
Peki sevgili Nurtaş ve Mustafa, uzun zamandır sizi dinlemek, şehrin panolarının hikayesini şehrin sakinleriyle paylaşmak istiyordum. İyi ki geldiniz. Bize 1950'li yıllardan başlayan mimari sanat birlikteliğinin kamusal yapılara bir kimlik kazandıran İstanbul'un panolarının hikayesini, bu panoları şehre armağan eden sanatçıları, İstanbul'un kent hafızasını belgeleyen şehrin panoları projesini anlattınız. Dilerim şehrin renkli yüzlerine, panolarına bakan kişiler hem sizleri hem de şehre yaptığınız bu değerli katkıyı hep hatırlar. Yolunuz açık olsun.
Çok
Çok teşekkür
teşekkürler
ederim.
Bizi ağırladığın için.
Size böyle bir alan tanıyıp bunu şehrin panolarını anlatmamızı sağladığın için çok teşekkür ederim.
Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, bu yayındaki konuğumuz Nurtaç Buluç ve Mustafa Ergül idi. Kendileriyle 1960'lı yıllarda tasarlanan apartman, otel, işhanı, çarşı, hastane, belediye binası, banka şubesi gibi farklı mekanlarda karşımıza çıkan İstanbul'un panolarını, bu panoların bezeme repertuarlarını, toplum için tarihsel bir kimlik inşa etme arzusuyla araç olarak sergilenen bir dönemin panolarını bizlerle buluşturan sanatçıları konuştuk. İstanbul'da özellikle apartmanların cephe ve girişlerinde bulunan panoların belgeleme çalışması olarak başlayan bir kent hafızası, çevrim içi arşiv projesi olan bir takipçilerin büyüyen şehrin panoları projesine ve şehrin seramik tarihine değindik. Şehrin renkli yüzlerinin panoların öyküsünü Spotify'da dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imize görüşmek dileğiyle.